Evet, Rabbimiz göklerdeki kutsal, kutsal, kutsal olan babamız. Ya Rab, bu ilahide de dediğimiz gibi, Ya Rab, bizim Efendimiz sensin, bizim sahibimiz sensin. Ve bizi koruyan, kollayan, lütufkar, merhametli, yüce olan Tanrımız sensin. Ya Rab, bugün buraya seni övmek için toplandık. Biliyoruz ki Ya Rab, gerçekten sen övülmeye layık olan Tanrısın. Ve bugün aynı zamanda buraya seni tanımak için toplandık. Ya Rab, öylesine sınırsız, öylesine yüce bir Tanrısın ki Ya Rab, rica ediyoruz. Lütfen o sınırsızlığını, o yüceliğini bugün biraz daha bize aç. Gözlerimiz görkemini görsün, kulaklarımız, ruhsal kulaklarımız senin güzel tatlı sesini işitsin. Yüreklerimiz varlığını hissetsin ve bugün kutsal ruhun doluluğunda dolarak Ya Rab, bugün teşvik alalım diye dua ediyorum. Ya Rab, bu sözler aracılığıyla bize konuş, bizi yüreklendir, cesaretlendir, yönlendir ve bugün gerçekten Ya Rab, buradan geldiğimiz gibi ayrılmayalım ama sana daha çok yaklaşmış, sana daha hayran kalmış ve seni daha da çok Ya Rab tanımış bir şekilde, sözlerini anlamış bir şekilde buradan ayrılalım diye. Ya Rab, sözlerini yüreklerimize işle diye dua ediyorum. Ya Rab, bu sözler benim hayatımdan başlayarak buradaki bütün kardeşlere konuşan sözler olsun diye dua ediyorum. İsa'nın yüce ve diri ismiyle Ya Rab, seni övüyor ve yüceltiyorum. Amin. Amin. Kardeşler, hepinize esenlik olsun. Uzun bir zaman oldu Konya altına gelemeyeli ama hamdolsun ki bugün aranızda olduğum için seviniyorum. Yaklaşık 2 hafta önce anneler günüydü ve anneler gününü kutladık. 2 hafta sonra da babalar günü ve babalar gününü kutlayacağız. O yüzden de sizinle bu sözleri paylaşmak istedim. Çünkü kilisemizde aslında annelik ve babalık hakkında çok fazla şey paylaşmıyoruz. Ama gerçekten kutsal kitaba baktığımız zaman, hayatlarımıza baktığımız zaman anneliğin ve babalığın ne kadar kutsal kitapta önemli bir yeri olduğunu hepimiz fark edebiliriz, görebiliriz. Yani annelik, babalık derken sizler ne hissediyorsunuz onu bilmiyorum ama biliyorum ki herkes aynı şeyleri hissetmiyor. Bazen aynı şeye bakabiliriz, değil mi? Aynı resme bakabiliriz, aynı şeye, güzelliğe bakabiliriz ama herkes aynı şeyleri hissetmeyebilir. Neden? Tecrübelerimizden, yaşadıklarımızdan kaynaklı bir şekilde. Bugün annelik denildiği zaman, babalık denildiği zaman ne anlıyoruz, neler hissediyoruz bilmiyorum ama birçok kişi farklı şeyler düşünebilir. Belki iyi bir anneyle, iyi bir babayla büyümediğiniz için yaralı olabilirsiniz. Belki annelik, babalık denildiği zaman size belki acı hatıralar getiriyor olabilir. Belki iyi, belki bir anne, bir babanın yokluğuyla büyüdünüz. Annenizi, babanızı belki küçük bir yaşta kaybettiniz ve annelik, babalık nedir? Belki onu tam olarak yaşayamadınız, hissedemediniz. Belki annelerinizden, babalarınızdan hayal kırıklığı yaşadınız. Yani belki annelik, babalık denildiği zaman belki başarısız bir annelik, babalık hatırlıyor olabilirsiniz. Yani ama ne olursa olsun, yani bugün gerçekten Rab, ne hissediyorsanız hissedin, bugün Rab size dokunmak istiyor. Bugün Rab size anneliğini, babalığını hissettirerek, belki öyle güzel tecrübeleriniz olmamış olabilir ama bugün Rab gerçekten o konuda yaralarınıza şifa vermek istiyor. Yani kutsal kitapta Tanrı birçok yerde kendisini bir babaya benzetiyor, değil mi? Ve biz de ona göklerdeki babamız diye hitap ediyoruz. Bazı yerlerde de Tanrı kendisini bir anneye benzetiyor. Yani o zaman görüyoruz ki Tanrı gerçekten bu eksikliğimiz varsa hayatımızda bunu bir şekilde bizim hayatımızda telafi etmek, yani gerçekten o konudaki yaralarımızı sarmak istiyor. Ben annemi çok seviyorum. Annem benim bir tanedir. Gerçekten yaşamını benim için, bizim ailemiz için feda eden birisidir. Çok acılar, çok sıkıntılar çekti ama o sıkıntıların, o yokluğun, o acıların içerisinde gerçekten bize çok değerli bir annelik gösterdi. Ama aynı şeyi babamda yaşamadım, babamda hissetmedim. Yani babamı kaybedeli 3 yıl oldu. Yani babamla büyürken ben onun babalığını hiçbir zaman hissetmedim. Babam evinden çok başka her şeyle ilgilenen bir adamdı. Yani kumarbazdı, alkolikti. Yani dışarıda kendi hayatını yaşayan, ailesiyle hiçbir zaman ilgilenmeyen bir insandı. Ve onun eksikliğini yaşamımda çok hissettim. Ve babalık denildiği zaman aslında çok da iyi şeyler hissetmiyordum. Ama hamdolsun ki Rab'be geldiğim zaman bunu fark ettim ki Rab gerçekten iyi bir baba olarak bize kendisini tanıttığı gibi iyiliğini de göstererek o babalık konusundaki eksiğimizi doldurabiliyor. Ben de o oldu, sizde nasıldır bilmiyorum ama gerçekten Rab bu konuda hepimize dokunmak ve baba yüreğini, anne yüreğini göstererek aslında bizim yaralarımızı sarmak istiyor. Her ne kadar annelik, babalık denildiği zaman bazen eksik şeyler hisseden kişiler de olsa annelik ve babalık gerçekten kutsal kitaba baktığımızda onurlandırılması gereken şeylerden birisi. Ve o yüzden de biz kilise olarak gerçekten bunu önemsiyoruz. Yani annelik sadece biyolojik bir kimlik değil ama aynı zamanda kutsal kitaba baktığımızda ruhsal bir çağrıdır, değil mi? Sadece doğurmak değil, dua etmek, yön vermek ve aynı zamanda teslim olmak demektir. Ve bunu kutsal kitapta gerçekten Tanrı'nın lütfuyla çok harika bir şekilde yerine getiren anneler, babalar görebiliriz. Bu örnekler görebiliriz ve bu örneklerden hepimiz aslında bir teşvik alabiliriz. O yüzden bugün sizinle Musa'nın annesine bakmak istiyorum kutsal kitapta. Yani bu konuda daha önce hiç vaaz vermedim. O yüzden de bu konuda sizi teşvik etmek istiyorum. Yani kutsal kitabı okurken Musa'nın annesini ve babasını tanıyan var mı? Musa'nın annesinin ve babasının ismini bilen var mı? Bültenlerinize bakmadan tabii ki. Yani aslında isimlerini pek görmüyoruz kutsal kitapta. Sadece iki yerde geçiyor kutsal kitapta. Ama gerçekten bu Musa'nın annesinin ve babasının o Tanrı'nın planında Musa'nın yetişmesinde ne kadar etkin bir rolü olduğunu görebiliriz. Ve buna bakacağız hep birlikte. İsterseniz ilk önce bu ayetlerimizi okuyalım ve bu bölümde Tanrı bize ne öğretmek istiyor ona bir bakalım. Mısır'dan çıkış 2. bölüm 1. ve 10. ayetler diyor ki, Levili bir adam kendi oymağından bir kızla evlendi. Kadın gebe kaldı ve bir erkek çocuk doğurdu. Güzel bir çocuk olduğunu görünce onu 3 ay gizledi. Daha fazla gizleyemeyeceğini anlayınca hasır bir sepeti alıp katran ve ziftle sıvadı. İçine çocuğu yerleştirip Nil kıyısındaki sazlığa bıraktı. Çocuğun ablası kardeşine ne olacağını görmek için uzaktan gözlüyordu. O sırada Firavun'un kızı yıkanmak için ırmağa indi. Hizmetçileri ırmak kıyısında yürüyorlardı. Sazlıkların arasında sepeti görünce Firavun'un kızı onu getirmesi için hizmetçisini gönderdi. Sepeti açınca ağlayan çocuğu gördü. Ona acıyarak "Bu bir İbrani çocuğu," dedi. Çocuğun ablası Firavun'un kızına gidip bir İbrani süt nine çağırayım mı diye sordu. Senin için bebeği emzirsin. Firavun'un kızı olur diye yanıtladı. Kız gidip bebeğin annesini çağırdı. Firavun'un kızı kadına bu bebeği al, benim için emzir, ücreti neyse veririm dedi. Kadın bebeği alıp emzirdi. Çocuk büyüyünce onu geri getirdi. Firavun'un kızı çocuğu evlat edindi, onu sudan çıkardım diyerek adını Musa koydu diyor. Yani bu ayetlere baktığımızda bu ayetleri anlamak için aslında Musa'nın o doğduğu dönemi ve nasıl bir ortamda dünyaya geldiğini de anlamak lazım. Çünkü Yekobet aslında Musa'yı son derece zor bir dönemde doğurduğunu görüyoruz kutsal kitaba baktığımızda. Mısır'da İsrailler Yusuf'un döneminde çoğalmaya başladıktan sonra gerçekten orada büyük bir halk haline geldiler. Ve ilk Mısır'a gittiklerinde Yusuf orada Firavun'dan sonra ikinci önemli adam konumunda olduğu için gerçekten İsrailler yani Tanrı'nın halkı orada büyük bir refah içerisinde yaşadı. Ama daha sonra görüyoruz ki Yusuf'un ölümünden sonra Yusuf'u tanımayan, bilmeyen bir kral Mısır'da tahta geçince aslında İsraillere karşı olmaya ve İsrailleri yok etmek için çalışmaya başladı. Ve bu kral İsraillerin orada çoğalmasından hoşnut değildi. İsraillerin çoğalıp bir gün ayaklanma çıkarıp kendilerine karşı düşmanlarıyla ortak olup savaşacaklarını düşünerek kral Firavun ne yaptı? Bir emir çıkardı. Bunu çıkış birinci bölüme baktığımız zaman görüyoruz. Ve o emire göre bütün İbrani çocukları, erkek çocukları doğdukları zaman öldürülmesini buyurdu. Ebelere ve aynı zamanda askerlerine. O dönemde İsrailler gerçekten Mısır'da çok zor bir dönem yaşıyorlardı. Yani büyük bir zulüm altındaydılar. Sıkıntı içerisindeydiler. Köleleştirilmişlerdi. Bütün angarya işlerde İsrailleri kullanıyorlardı. Ve İsraillerin çok fazla bir hakkı, hukuku yoktu Mısır'da. Tamamen bir köle olarak onların emrinde yaşıyorlardı. Ve Mısırlılar onlara acımasız bir şekilde davranıyorlardı. Kutsal kitabın bölümlerine baktığımız zaman bunu görebiliriz. Ve İsrailler bütün bu sıkıntının, zorluğun içerisinde ne yapıyorlar? Tanrı'ya dua ederek, yalvararak, onların sesini duymak ve içinde bulundukları durumdan onları kurtarmak için yalvarıyorlardı. Ve birinci bölüme baktığımız zaman görüyoruz ki Tanrı diyor, onların haykırışını ve onların ağıtlarını duydu. Ve onları kurtarmak için Tanrı ne yapıyor? Mısır'dan onları çıkartmak için bir plan yapıyor. Ve bu planın bir parçası olarak da, önemli bir parçası olarak da kimi görüyoruz? Musa'yı görüyoruz, değil mi? Ama Musa'nın doğduğu zaman o kadar da iyi bir zaman değildi. Gerçekten çok zor bir dönemde Musa'nın doğduğunu görüyoruz. Ve Musa doğduğu zaman annesi ne yaptı? Yekobet, yani Musa'yı babasıyla birlikte 3 ay boyunca sakladıklarını görüyoruz. Yani bebeğin ölmesini istemedi. Kendisi canını aynı zamanda ortaya koyarak bebeği ne yapıyor? 3 ay boyunca gizliyor. Yani bu aslında çok ciddi bir emre itaatsizlik. Ve bunun cezası aslında ölüm. Yani Mısır'da. Sen kralın buyruğuna itaat etmezsen, kralın buyruğunu yerine getirmezsen, bu senin için çok iyi bir durum değil. Yaşamın sona erebileceği bir karar. Ama Yekobet ne yapıyor? Bütün bu emre rağmen, bütün bu sıkıntılara, zorluklara rağmen Musa'yı 3 ay boyunca gizliyor. Yani burada aslında Yekobet'in ne kadar büyük bir iman dolu cesaret gösterdiğini görebiliyoruz. İman karanlıkta adım atmak değil, iman Tanrı'nın orada olduğunu bilerek aslında adım atmaktır. Yekobet'in Musa'yı 3 ay boyunca imanla, Tanrı'ya güvenerek gizlediğini nereden biliyoruz? İbraniler 11. bölüme baktığımız zaman İbraniler 11. bölüm bize iman kahramanlarını sıralamaktadır. Birçok iman kahramanının yaptıklarını ve adlarını bize göstermektedir. Ve Yekobet'te Musa'nın annesi ve babası olarak orada geçmektedir. Diyor ki 23 ve 27. ayetlerde İbraniler 11. bölümde Musa doğduğunda annesiyle babası onu imanla 3 ay gizlediler. Çünkü çocuğun güzel olduğunu gördüler ve kralın fermanından korkmadılar. Kralın fermanından korkmadılar. İmanla onu 3 ay boyunca gizlediler. Yani Yekobet ve babası aynı zamanda Musa'nın o çocukta aslında diyor ki onun güzel olduğunu gördü. Bu sadece fiziksel güzellik değil, aynı zamanda burada ruhsal güzellikten bahsediyor. Tanrı'nın o çocuk için bir planı olduğuna inandılar. Bir planı olduğuna güvendiler ve ne yaptılar? Buna rağmen de yani onu korkularına rağmen belki kaygılarına rağmen onu gizlediler 3 ay boyunca. Ve daha sonra görüyoruz ki onu daha fazla gizleyemeyeceklerini anlayınca onun için bir plan yapıyor Yekobet. Yani bu planı da yine kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'ya güvenerek yaptığını görüyoruz. Aslında Yekobet ne yapıyor? Bir nevi Musa'yı yani oğlunu Tanrı'ya emanet ediyor. Yaptığı eyleme baktığımız zaman belki kötü düşünebiliriz. Nasıl bir anne olarak sen onu Nil nehrine bırakabiliyorsun diye. Ama aslında Yekobet'in daha önceden bir plan yaptığını görebiliyoruz. Yekobet ne yapıyor? Musa için bir sepet yapıyor. Ve o sepeti katranla, ziftle sıvıyor ki sepet batmasın diye suda. Ve daha sonra demek ki kızıyla birlikte o Nil nehrine defalarca gelip Firavun'un kızını bir şekilde takip etmişler ki Firavun'un kızının Nil nehrine yıkanmak için geldiği zamanı kolluyorlar. Ve ne yapıyor? Yekobet Musa'yı o sepetin içerisinde sulara bırakıyor. Firavun'un kızı onu görsün diye. Ve orada Firavun'un kızının Musa'yı gördüğünü, o sepeti gördüğünü görüyoruz. Ve sepeti hemen getirmesi için hizmetçilerine bir buyruk veriyor. Ve sepeti açtığında ne görüyor? Orada Musa'yı yani İbrani bir çocuğu. Ve burada Yekobet tamamen Tanrı'ya güvenerek oğlunu Tanrı'ya emanet ederek yani bir adım atıyor. Tanrı'nın onu koruyacağına, kollayacağına iman ederek bir adım atıyor. Ve o çocuğun aynı zamanda durumunun iyi olduğunu görmek için de kızını göndererek bir şekilde takip ettiriyor ve daha sonra kızının da doğru yerde doğru soruyu sorarak aslında Musa'nın annesinin tekrar o bebeğe dönmesini sağladığını görüyoruz. Ne kadar ilginç bir durum değil mi? Ne kadar aslında buraya baktığımız zaman ilahi bir ironi görüyoruz değil mi? İlahi bir ironi var burada. Nedir bu ironi? Yani Firavun bütün İsrail, bütün İbrani çocuklarını yok etmek istiyor. Neden? Krallığından korktuğu için, krallığına bir tehlike olacakları için bütün erkek çocukları yok etmek istiyor. Ama ironiye bakın, burada ne oluyor? Yekobet, Musa'yı sepetin içerisinde hazırlayıp suya bıraktığı zaman Firavun'un kızı yani bu çocuğu görüyor ve evlat ediniyor ve daha sonra bu çocuk nerede büyüyor? sarayda büyüdüğünü görüyoruz. Yani Firavun'un yok etmeye çalıştığı kişi aslında sarayda yetişen ve ileride İsrail'in kurtarıcısı, Tanrı halkının kurtarıcısı olarak olacak bir kurtarıcı gibi orada yetişiyor. En iyi şartlarda yetişiyor, düşünün. En zor şartlardayken en iyi şartlarda sarayda yetiştiğini görüyoruz. Sarayda eğitim aldığını görüyoruz. Ve en güzel şey de annesi Yekobet ne yapıyor? Yine de Musa'ya bakabiliyor. Çünkü kızı gidip Firavun'un kızına senin için bir İbrani süt nine bulayım, çocuğa baksın dediği zaman Firavun'un kızı bu teklifi kabul ediyor. Ve kız ne yapıyor? Gidiyor hemen annesini çağırıyor. Onu çocuğun süt ninesi olarak aslında Firavun'un kızına tanıtıyor. Ve böylelikle Musa hem korunmalı bir şekilde hem daha iyi şartta büyürken aynı zamanda yanında ona bakan kim vardı, onu doyuran kim vardı, onu besleyen kim vardı? Annesi. Her ne kadar onun annesi olduğunu bilmeseler de yani burada Tanrı'nın aslında ilahi bir sağlayışını görüyoruz değil mi? Musa'nın hayatında. Tanrı Musa için bir planı vardı. Ve Yekobet de aynı zamanda Musa'nın babası da yani Tanrı'nın bu planına iman ettiler. Kutsal kitaba baktığımızda gerçekten bizim daha anne rahmine düştüğümüz andan itibaren Tanrı tarafından görüldüğümüzü ve daha biz yaşamadan o günleri Tanrı'nın aslında bizim hayatımız için iyi bir planı olduğunu bize söylüyor değil mi? Ve Yekobet de Musa'nın babası da ne yaptılar? Buna güvendiler. Bu çocuk için Tanrı'nın iyi bir planı olduğuna iman ettiler. Ve bu planın gerçekleşmesi için ne yaptılar? Her şeyden önce kendileri Tanrı'ya güvenerek, iman ederek bu çocuğu Tanrı'nın ellerine emanet ettiler, teslim ettiler. Ve aynı zamanda otoriteden korkmadılar. Her ne kadar oradaki otorite o çocuğu yok etmelerini istese de onlar Tanrı'dan daha çok korktukları için bu otoritenin sesine kulak vermediler. Dünyanın sesine kulak vermediler. Ama çocuğunu ne görüyoruz? Yekobet'in o dönem içerisinde bakabildiğini, koruyabildiğini, Tanrı'ya güvenerek ona birçok fırsatlar verebildiğini ve aynı zamanda en güzel tarafı da Yekobet, Musa büyürken sarayda onunla birlikteydi. Musa nasıl bir yerde büyüdü? Musa sarayda büyüdü, Mısırlıların sarayında. Ve Mısırlılar Tanrı'ya, Yahve'ye iman eden kişiler değillerdi. Onlar putperestti. Onların inancı Yahve'nin inancı değildi. Ve Musa bu tanrısızların arasında sarayda büyüdü. Ama nasıl oluyor da, nasıl oluyor da ilerleyen dönemde Musa'nın İbrani halkına daha çok yakınlık duyduğunu görüyoruz. Nasıl oluyor da Musa İbranilerin durumu konusunda sıkıntı duyuyor, kaygı duyuyor? Nasıl oluyor da Musa İbranilerin kurtarıcısı olarak onları Mısır'dan çıkartmak için adım atıyor? Nasıl gerçekleşti bu? Bu adam Mısırlıların sarayında büyümedi mi? Tanrısızların arasında büyümedi mi? Neden Mısırlılar gibi inanmadı? Neden Mısırlılar gibi yaşamadı? Neden Mısırlıların yanında olmadı? O kadar imkanı da olmasına rağmen. Nedenini aslında kutsal kitaba baktığımız zaman annesinden dolayı olduğunu görüyoruz. Yekobet Musa'yı büyütürken her ne kadar dünya Musa'ya, o dönemdeki Mısır dünyası Musa'ya nasıl dünyaya göre yaşaması gerektiğini öğretse de, nasıl Mısır geleneklerine, göreneklerine, inançlarına göre ona inanmayı öğretse de, Yekobet ne yaptı? Musa'ya gerçek Tanrı'yı anlatarak onu büyüttü. Yahve'yi öğreterek onu büyüttü. Gerçek kimliğinin ne olduğunu ona öğreterek onu büyüttü. Onun Mısırlılara ait olmadığını ama gerçek olan Yahve'ye, Tanrı halkına ait olduğunu öğreterek onu büyüttü. Ve işte bu öğretinin sonunda Yekobet'in Musa'nın hayatındaki bu ruhsal etkisi sonucunda ne görüyoruz? Gün geldiğinde Tanrı Musa'yı İbranileri Mısır'dan çıkartmak için çağırdığında, Musa Tanrı'nın halkına önderlik yaparak onların önünde durabildi, değil mi? Firavun'un karşısına çıkıp Yahve'nin adına konuşabildi. Firavun'un karşısına çıkıp birçok mucizeler yaparak asıl Tanrı'nın, egemen Tanrı'nın kim olduğunu ona gösterdi. Ve Mısırlıları o yıllarca içinde bulundukları o zulümden, sıkıntıdan, zorluktan kurtaran bir kurtarıcı olarak onlara önderlik yaptı, değil mi? Musa'nın Yahve'yi bilerek, Tanrı'yı tanıyarak, ona güvenerek büyüyen birisi olduğunu görüyoruz. Yahve'nin çağrısına kulak veren birisi olduğunu görüyoruz. Ve Yahve tarafından, Tanrı tarafından kullanılan, öncülük için, Tanrı halkına liderlik için görev verildiğinde bu görevi yerine getiren birisi olduğunu görüyoruz. Ve çok güçlü işler yaptı, değil mi Musa? O Firavun'un önünde birçok mucizeler gerçekleştirdi. Firavun'un önünde konuştu. Ve zamanı geldiğinde halkı Mısır'dan çıkarttığında, arkasında Firavun ve orduları onları yok etmek için peşlerine geldiğinde, önünde Kızıldeniz onlara bir engel olduğunda Musa ne yaptı? O asasıyla Tanrı'ya dua ederek, yalvararak o Kızıldeniz'i ortadan ikiye böldüğünde Tanrı halkı oradan kuru bir toprağa basarak geçer gibi karşı kıyıya geçtiler. Ve ondan sonra o Kızıldeniz'in kapandığını ve Mısır askerlerinin ve Firavun'un orada yok olduğunu görüyoruz. Böylesine güçlü işler yapan, mucizeler yapan ve Tanrı'nın planında, Tanrı'nın halkı için büyük bir rol oynayan bu adamın arkasında kimi görüyoruz? Aslında adı çok da fazla kutsal kitapta geçmeyen, sessiz ama güçlü olan annesinin ve babasının etkinliğini görüyoruz, değil mi? Yani bir anne baba olarak aslında Tanrı'nın planında ne kadar etkin olduklarını görüyoruz. Ve Tanrı'ya güvenerek, ona iman ederek yola çıktıklarında ve çocuklarına bu Tanrı'yı anlattıklarında o çocukların ne kadar Tanrı'nın egemenliğinde etkin olduğunu görebiliyoruz. Bakın sadece Musa değildi. Yekobet'in ve Amram'ın iki tane çocuğu daha vardı. Biz burada Musa'dan bahsediyoruz ama Musa'nın kardeşleri vardı. Kimdi o kardeşleri? Birisi Miriam, diğeri ise Harun. Yani bu çocukların da aynı zamanda Tanrı'ya sadık bir şekilde yetiştiklerini görüyoruz, değil mi? Bakın Harun ne yaptı? Musa'nın yanında onun destekçisi oldu değil mi? Musa konuşamadığı zaman Firavun'un önüne çıkıp o Musa'nın adına konuştu. Ve abisiyle birlikte Tanrı halkını yönlendirdiklerini görüyoruz. Tanrı'ya güvendiklerini görüyoruz. Her ne kadar bazen yaşamlarında hatalar olsa da Tanrı'ya sadık bir şekilde yaşadıklarını görüyoruz. Miryam, yani bu kadın kutsal kitaba baktığımız zaman peygamber olarak geçmektedir. Bakın, kadın peygamber olarak geçmektedir. Tanrı'dan aldığı sözleri halka ileten birisi olduğunu görüyoruz. Mısır'dan çıkınca o Nil nehrini geçtiklerinde Miryam eline tefi alıyor ve Tanrı'ya övgüler döktürmeye başlıyor. Halkı, Tanrı halkını ne yapıyor? Tapınmaya yönlendiriyor. O mucizenin karşısında hayranlıkla minnettarlıklarını dile getirmek için tapınmaya yönlendiriyor. Yani sadece Musa değil, Harun'un, Miryam'ın da gerçekten Tanrı'nın egemenliğinde nasıl ona güvenerek sadık bir evlatlar olduğunu görebiliyoruz. Etkin olduklarını görebiliyoruz. Bunun sebebi nedir? Bu kahramanların arkasındaki güç nedir? Tabii ki Tanrı, ama Tanrı kimi kullandı? Annelerini, babalarını kullandı. Çok zor bir dönemdeyken bile Yekobet ve Musa'nın babası Avram, onlar korkmadılar. Dünyanın düzeninden, dünyanın otoritesinden, dünyanın gidişatından korkmadılar. Ama Tanrı'dan korkarak ne yaptılar? Çocuklarını Tanrı'ya güvenerek, iman ederek ve Tanrı'nın sözünde yetiştirerek büyüttüler. Ve daha sonra büyüyen bu çocukların Tanrı'nın egemenliğinde ne kadar etkin olduklarını görebiliriz. Bakın Özdeyişler 22:6'da diyor ki, çocuğu gitmesi gereken yola göre yetiştir, yaşlandığında da ondan sapmaz diyor. Bunu Musa'nın, Harun'un, Miryam'ın hayatında görebiliriz. Ve Tanrı'nın kimliğini, kendi kimliklerini annelerinden, babalarından sürekli öğrendiler. Yekobet onlara Mısırlıların tanrısını anlatmadı. Yekobet onlara Mısırlıların geleneklerini, göreneklerini anlatmadı. Ama Yahve'nin kim olduğunu, gerçek Tanrı'nın kim olduğunu, onların gerçek kimliğinin kim olduğunu onlara öğreterek yetiştirdiler. Bakın yasanın tekrarında diyor ki kutsal kitapta, dinle ey İsrail. Tanrımız Rab, tek Rab'dir. Tanrınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza belletin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Yani sadece okulda değil, ruhsal ve tanrısal eğitime de ihtiyaç duyduğumuzu, çocuklarımızın ihtiyaç duyduğunu bilmemiz gerekiyor. Sadece mesleğe değil, aynı zamanda onları misyona da hazırlamamız gerekiyor. Eğer çocuklarımızın Tanrı'nın egemenliğinde gerçekten onun kullanacağı iyi bir planın parçası olmasını istiyorsak, Tanrı yolunu sadık bir şekilde takip etmelerini ve Tanrı'da gerçekten güven bularak büyümelerini, gelişmelerini görmek istiyorsak, Tanrı'nın onları tıpkı Musa gibi, Harun gibi, Miryam gibi önemli yerlerde, işlerde, hizmetlerde kullanmasını istiyorsak, ilk önce biz anne babaları olarak Tanrı'ya güvenmeliyiz. Bakın burada Yekobet'in ve Avram'ın aynı zamanda imanı o çocukları bu duruma getirdi. Eğer biz onlara imanı göstermezsek, Eğer biz Musa'nın annesi babası gibi Tanrı'ya güvenmezsek çocuklarımızdan Tanrı'ya güvenmelerini nasıl bekleyebiliriz? Zor dönemlerde yaşadı bakın onlar anneliği babalığı yaparken. Biz de bugün zor bir dönemde yaşıyoruz. Dünyaya baktığımız zaman dünya o kadar kolay bir yer değil, değil mi? Tamam belki daha çok teknolojiye, daha çok eğitime, daha çok yani materyallere kavuşmuş olabiliriz. Ama dünya hala insanları çağıran, aldatan, yok etmeye çalışan ve onların hayatlarını mahvetmeye çalışan bir yer. Dünya hala insanları Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışan bir yer. Okulda çocuklarınız neler duyuyor? Dışarıda çocuklarınız neler görüyor? Arkadaşları onlara neler anlatıyor? Televizyonlarda, şurada, burada neler duyuyorlar? Tanrısal şeyler mi? Ahlakı mı? Tanrı'ya layık bir şekilde yaşamanın ne olduğunu mu? İmanın, Tanrı'ya güvenmenin ne olduğunu mu öğreniyorlar? Hayır. Tam tersini. Tanrı'dan uzaklaştırmak istiyor dünya. Bu dünyanın gidişi böyledir. Ama bu dünyanın bu gidişi içerisinde biz teslim mi edeceğiz çocuklarımızı dünyaya? Hayır. Musa'nın annesi, babası gibi o zor dönemin içerisinde onlar nasıl Tanrı'ya güvenerek çocuklarını Rab'be emanet ettilerse bugün biz de çocuklarımızın arkasında durmamız gerekiyor. Bugün biz de o çocuklarımızı dünya onlara ne öğretirse öğretsin, biz onlara gerçek kimliklerini, gerçek Tanrı'yı, gerçeğin ne olduğunu, Tanrı sözünün ne olduğunu öğretmemiz lazım. Çünkü eğer biz bunu öğretmezsek, onlar dünyadan hep şeytanın sesini duyarak öğrenecekler. Eğer siz Tanrı'ya güvenmezseniz, çocuklarınız sizden Tanrı'ya güvenmeyi nasıl öğrensinler? Eğer siz Tanrı'ya iman etmezseniz, Tanrınız çocuklarınız nasıl Tanrı'ya iman etsinler? Hepimiz çocuklarımızın Tanrı'nın egemenliğinde iyi bir plan dahilinde etkin olmalarını istiyor muyuz? Sadık olmalarını istiyor muyuz? O zaman gelin ilk önce biz sadık olalım. İçinde bulunduğumuz durumlar, şartlar, dünya nasıl olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun, biz onun içerisinde Tanrı'ya sadık olalım. O zaman gerçekten bizim de çocuklarımız Tanrı'nın planında tıpkı Musa gibi, tıpkı Miryam gibi, tıpkı Harun gibi etkin olacaklardır. Sadece bu değil, kilise tarihine baktığımız zaman bunun gibi birçok hikayeler görüyoruz. Mesela bir adam, kilise tarihinde çok etkin olan bir adam. 17 yaşına kadar ahlaksız, yani birçok farklı eğlencelerin, sarhoşluğun, bunların peşinde koşan bir adam. Bu adam iman ediyor. 17 yaşında iman ediyor. Ve iman ettiği zaman öğretileriyle aslında Hristiyan felsefesini, Hristiyan öğretisini birçok yerde etkin bir şekilde yayıyor. Ve hala onun kitapları bugün normal üniversitelerde bile, felsefe bölümlerinde bile öğretiliyor onun düşünceleri. Kimdir bu? Aziz Augustine. Aziz Augustine tamamen kilise tarihinde etkin olan teologlardan birisiydi. Etkin olan, Hristiyan tarihinde etkin olan isimlerden birisi oldu. Ama Aziz Augustine ne dedi biliyor musunuz? Bakın, bir sözünde diyor ki, annemin gözyaşları olmasaydı bugün kurtuluşum olmazdı diyor. Annemin gözyaşları olmasaydı bugün kurtuluşum olmazdı. Diğer bir karakter, Susanna Wesley. Yani Susanna Wesley'i aranızda tanıyan var mı bilmiyorum ama 19 çocuk annesi. İngiltere'de yaşamış olan 19 çocuk annesi. Ve Susanna Wesley Tanrı'ya iman eden, onu seven sadık kadınlardan birisiydi. Ve onun çocukları Tanrı'ya sadık bir şekilde yetişip büyüdüler, biliyor musunuz? Çünkü Susanna Wesley her bir çocuğuyla haftanın her farklı günü özel zaman geçirerek onlara Tanrı'dan bahsederdi. Ve onun çocuklarından iki tanesi, özellikle iki oğlu John ve Charles Wesley, İngiltere'de çok büyük bir ruhsal uyanışa aslında öncülük ettiler. Metodist kiliselerinin kurulmasında İngiltere'de Tanrı onları çok ciddi bir uyanışta kullandı. Ama bakın, bu lider olan John Wesley'nin annesi hakkındaki söylediği söze bakın. Diyor ki, o başarısı, o ruhsal liderliğinin etkileri konusunda, dünyadaki en büyük etkim diyor, Tanrı'dan korkan annemin dizlerinin üzerinde başladı. Benim diyor dünyadaki etkili olmam, Tanrı'dan korkan annemin, o sadık annemin dizlerinin üstünde başladı. Yani Florence Nightingale, yani annesi kızına hem dua etmeyi hem başkasına hizmet etmeyi çok küçük yaşta öğretti. Florence modern hemşireliğin kurucusu oldu ve bugün hala birçokları onun izinden gidiyor. Bu kadının bu kadar etkili olmasının sebeplerinden birisi de annesinin sadakati ve annesinin onu yönlendirmesiydi. Yani bütün bu aslında tarihte neredeyse etkin olan, lider olan, Tanrı'nın planında güçlü bir şekilde kullanılan bütün bu adamların, kadınların arkasında annelerin ve Tanrı'ya sadık bir şekilde yürüyen babaların etkinliğini görüyoruz. Kardeşler, gelin bugün biz de yani bunun değerini, önemini anlayalım. Bugün biz de eğer bu dünyada Tanrı'nın egemenliğinde, onun planında etkin bir şekilde kullanılan kahramanlar, liderler yetiştirmek istiyorsak, çocuklarımız için Tanrı'ya güvenelim. Tanrı'nın sözlerini onlara öğretelim. Kim olduklarını, kime ait olduklarını ve Tanrı'nın onlar için özel, güzel bir planı olduğunu onlara her zaman öğretelim. Öğretelim ki gerçekten bu çocuklarımız Tanrı'nın egemenliğinde etkin bir yere gelsinler. Bakın, bu şeye baktığımızda belki her zaman ödüllendirilmeyebilirler anneler babalar, her zaman anlaşılmayabilirler. Ama şunu görmeniz lazım ki Tanrı her birini görüyor, her birinin emeğini görüyor. Musa zor zamanlarda doğdu, ancak Yakobet çocuğunu Tanrı'ya emanet etti. Ve sonucunda Musa Tanrı'yı tanıyarak, Tanrı'nın halkını severek ve Tanrı'nın hayatı için amacını yerine getirerek büyüdü. Yani Yakobet'e baktığımız zaman belki Yakobet tahta oturmadı. Bir kitap yazmadı. Musa gibi bir orduyu, bir halkı yönetmedi. Ama onun oğlu Musa halkını kurtardı ve Firavun'un önüne çıktı. Çünkü bir anne, bir baba Tanrı'ya güvendi, teslim etti ve Tanrı da o üç çocuğu büyüterek o halkı o Mısır'daki kölelikten kurtardı. Gelin bugün biz de çocuklarımız için bunu isteyelim, bunu dileyelim ve bu çocuklarımıza gerçekten ruhsal olarak kimliklerinin nerede bulacaklarını, kime ait olduklarını öğreterek Tanrı'da yetiştirelim ki gerçekten onlar Tanrı'da etkin bir şekilde onun egemenliğinde Tanrı'nın elinde şekillenerek büyüsünler ve belki Musa gibi bir kahraman olabilirler. Belki Tanrı'nın egemenliğinde John Wesley gibi çok etkin birisi olabilirler. Ya da Susanna Wesley gibi.